Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize salat ve selamlar gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Bugün sizlere Ruhul Beyan tefsirimizden yeni bir sureye başlıyoruz. Nahl Suresi ve bu surenin 1 ila 6. ayet-i kerimelerinin tefsirini sizlerle birlikte inşallah işlemeye çalışacağız. Rabbimiz Teala'nın feyizli ve bereketli bir sohbet lütfetmesini niyaz ederek önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Nahl Suresi 1 ila 6. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Etâ emrullâhi felâ testa'ciluh. Subhânehu تعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın cümlemiz için ahsen-i kabul ile makbul kıldığı bir amel eylemesini niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın ervah-ı şerifelerine, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçmüş bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Mevlamızdan kabulünü niyaz ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun. Onların ruhlarına da vasıl eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Nahl Suresinin 1. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri bu ayet-i kerimenin ilk ifadeleriyle tefsirine başlıyor. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Rivayet edildiğine göre Kureyş kafirleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile alay etmek ve vaadini yalanlamak maksadıyla kendilerine vaat edilen azabın geciktiğini ileri sürüyorlar ve şöyle diyorlardı. Eğer azabın gelmesiyle ilgili olarak söylediklerin doğru olsa bile putlar bizim için şefaat eder ve bizi o azaptan kurtarır. İşte bunun üzerine bu ayet nazil olmuştur diyor müfessirimiz. Allah'ın emri vaat edilen azabı ifade etmektedir. Çünkü o azabın gerçekleşmesi Allah'ın kesin hükmüne ve takdirine bağlıdır. Allah'ın emrinin gelmesi ise yaklaşması anlamındadır ki burada gerçekleşmesi kesin olan şey gerçekleşmiş gibi ifade edilmiştir. Bu azabın vuku'u da Bedir Savaşı'nda olmuştur. Yani ey kafirler! Size vaat edilen şey yakındır. Ayetteki artık onu istemekte acele etmeyin ifadesini de şöyle açıklıyor müfessirimiz. Allah'ın emrini ve onun meydana gelmesini istemekte acele etmeyin. Çünkü o sizin iyiliğinize değildir ve sizin için ondan kurtuluş da yoktur. Onların azabı istemekte acele etmeleri her ne kadar alay için olsa da gerçek kabul edilmiş ve bir tür alayla böyle yapmaları yasaklanmıştır. El-isti'cal kelimesini müfessirimiz bir şeyi vakti gelmeden önce istemek demektir şeklinde açıklıyor. Ayet-i kerime فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ diye bunu yapmamalarını istemekteydi o inkarcılardan. Allah onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Ayet-i kerime böyle bitiyor. Müfessirimiz Allah zatı itibariyle bir ortağı olmaktan uzak ve yücedir. Dolayısıyla da onların koştukları şirkleri bir şekilde bertaraf eder. Burada yüce zatı tenzih eden bizzat o zatın kendisi olduğu için tenzih yani beri kılmak, teberri yani beri olmak anlamına dönüşmüştür. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki, kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer suresi 1. ayeti nazil olduğu zaman, kafirler birbirlerine şöyle dediler. Bu adam kıyametin yaklaştığını iddia ediyor. Şu yaptığınız şeylerin bazılarını terk edin, bakalım ne olacak? Fakat herhangi bir şeyin gelmediğini görünce biz bir şey olduğunu görmüyoruz dediler. Bunun üzerine insanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Enbiya suresi 1. ayeti nazil oldu. Kafirler korktular ve kıyameti beklediler. Fakat günler uzayınca ey Muhammed Hani bizi kendisiyle korkuttuğundan, yani kıyametten bir şey görmüyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Teala, işte bu Allah'ın emri gelmiştir ayetini indirdi. Nahl suresinin birinci ayetidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet endişesiyle hemen ayağa fırladı ve insanları kıyametin kopması konusunda uyardı. Bunun üzerine insanlar başlarını kaldırıp bakıştılar. Derken artık onu istemekte acele etmeyin ayeti nazil oldu. Yani kıyamet vakti gelmeden onu talep etmeyin ve rahat olun. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yerine oturdu. Bu rivayette müminlerin kıyametin gelişi konusunda acele etmelerinden değil, ondan korkmalarından ve geldiğini zannetmelerinden bahsedilmektedir. Zaten vaktinden önce kıyametin gelmesini istemek müminlerin vasfı değildir. Allah Teala ona inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnsanlar ise ondan korkarlar. Şura suresi 18. ayette böyle buyurmuştur. Müfti Sadiye'nin haşiyesinde ifade edildiği gibi açıkça anlaşılmaktadır ki, bu ayet geldiği zaman orada bulunan müminler, ayetin baş tarafını duyduklarında kıyamet vaktinin geldiğini zannederek telaşlandılar. Fakat artık onu istemekte acele etmeyin ifadesiyle kafirlere hitap edildiğini anladıklarında rahatladılar. Bu ayet nazil olduğu zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağıyla orta parmağını göstererek benim gönderilmemle kıyametin kopuşu şu ikisi gibidir buyurmuşlardı. Bunun anlamı şudur. Benimle kıyamet arasında geçecek olan zamanın miktarı, orta parmağın şehadet parmağından uzaklığı kadardır. Burada kıyametin çok yakın olduğunu tasvir etmek için zaman itibariyle yakınlık, mekan itibariyle yakınlığa benzetilmiştir. Başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Benimle kıyametin durumu iki yarış atına benzer. El-Kamus'ta denilir ki, iki yarış atına benzer ifadesi, bir hedefe doğru yarışan ve başa baş giden iki şey için darb-ı mesel olarak kullanılır. Elbette bu benzetme yarışın başlangıcı açısından geçerlidir. Çünkü sonuçta biri diğerini geçmiş olacaktır. Ayetin işari tefsiri ise şöyledir diyor müfessirimiz. Allah'ın emri gelmiştir, kavli ilahisi bir kelam-ı kadimdir. Bu kelamın muhatapları henüz Adem'de mahpus iken Allah onu ezelde söylemiştir. Muhataplar gafiller, akıllılar ve aşıklar olmak üzere üç gruptur. Gafillere olan hitap kınama ve azarlama şeklindedir. Çünkü onlar dünyayı, dünyanın güzelliklerini, lezzetlerini ve heveslerini arzulamaktadırlar. Onlar nefis ehlidirler. Burada bir beyit aktarıyor bize. Nefis gerçi zekidir. Ufak tefek şeyleri de bilir. Onun kıblesi dünyadır. Sen onu ölmüş bil. Akıllılara olan hitap sevap vaadi şeklindedir. Çünkü onlar kendilerini cennete ve ebedi cennet nimetlerine ulaştıracak olan taat, ibadet ve ameli salih peşindedirler. Onlar akıl sahipleridir. Yine bir beyit aktarıyor müellifimiz. Bizim nasibimiz cennettir. Ey hüdayı tanıyan yürü. Allah'ın ikram ve ihsanı günahkarlaradır. Aşıklara olan hitap ise Rablerin Rabbine vuslat hitabıdır. Çünkü onlar Celal sahibinin cemalini müşahedeye müştaktırlar. Yine bir beyit aktarıyor bizlere, cennetin penceresinden ne fayda, maazallah eğer şirin kendi köyünden Ferhad'ın bahçesine bir kapı açmazsa. İşte bu gruplardan her birine ait olan ruhlar, Maksatlarına erişebilmek ve kaybettiklerini talep etmek için Adem'den yani yokluktan vücuda çıkmak hususunda acele ettiler. Allah Teala da ezelde şöyle buyurdu. Allah'ın emri gelmiştir. Yani ezeli taksimatta sizden her bir gruba yazılan şeyin yerini bulması için size Allah'ın Adem'den çıkma emri gelecektir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Yani siz ondan mahrum kalmayacaksınız. O size istediğiniz her şeyden verdi. İbrahim suresi 34. ayeti de bu manaya işaret eder. Yani o size Adem, yokluk halindeyken istediğiniz şeylerin hepsini verdi. O sizin madum olan gizli sırlarınızı da işitir ve görür. Allah onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Yani o kendisinin yaptıklarını yapan bir ortaktan veya yerine geçecek bir benzerden zatı itibariyle münezzeh ve sıfatları itibariyle yücedir. Kıymetli dinleyenlerim, ikinci ayete gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendi emriyle melekleri kullarından dilediği kimselere vahiy ile benden başka ilah olmadığına dair kullarımı uyarın ve benden korkun diye gönderir. Ayet-i Kerime'nin ilk ifadesi olan Allah kendi emriyle, bu ifade ayette geçen er-ruh kelimesini açıklamaktadır ki onunla vahiy kastedilmektedir. Çünkü vahiy hayrı emir ve teşvik eder. Melekleri yani Cebrail'i demektir. Çünkü bir olan reis önder olduğu zaman ona tazim etmek ve kadrini yüceltmek için çoğul sigasıyla adlandırılır. Ya da Hazreti Cebrail'i ve onunla birlikte yanındaki vahiy muhafızlarını demektir. Nitekim Süheyli Et-Tarif Vel-İlam adlı eserinde şöyle der. Allah melekleri yani vahiy meleklerini indirir. Burada kastedilen Cebrail aleyhisselam olmakla birlikte vahyi indirirken yanında başka melekler de bulunduğu için melekler şeklinde çoğul sigası kullanılmıştır. Sahih bir senetle rivayet edildiğine göre Amir Şabi şöyle demiştir. İsrafil 3 yıl müddetle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için görevlendirildi. Ona birkaç parça vahiy getirirdi. Sonra Cebrail aleyhisselam ona Kur'an'ı getirdi. İsrafil aleyhisselamın peygamberimiz için görevlendirilmesinin hikmeti, onun kıyametin kopmasına ve mahlukatın yok olmasına sebep olacak olan sur ile görevli olmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti de kıyametin yaklaştığının ve vahyin sona ereceğinin habercisidir. Sahih-i Müslim'deki bir rivayete göre Elhamdu yani Fatiha suresini daha önce yeryüzüne hiç inmeyen bir melek peygamberimize indirmiştir. Fakat Cebrail aleyhisselam onu bildirmek üzere ondan önce Peygamber Efendimizin yanına gelmiştir. Bu hadisi şerif Müslim ve Nesai'de nakledilmektedir. Öyleyse bazılarının dediği gibi bu sureyi Cebrail aleyhisselamın indirmediği söylenemez. Çünkü bu doğru olmayan bir görüştür. Onları buna ehil kılan sıfatları sebebiyle kullarından vahyi kendilerine indirmeyi dilediği kimselere ifadesinde vahiy ile ayette istiare yoluyla er-ruh kelimesiyle vahiy kastedilmektedir ki Kur'an da o cümledendir. Çünkü vahiy cehalet sebebiyle ölü olan kalplere hayat verir ya da ruhun cesetteki görevini dinde yerine getirir. Yani ruh vahiyden istiare-i tahkikiyedir. Vahye ruh denilmesi bu iki yönden biri sebebiyledir. Kâşifi şöyle der. Tibyan adlı eserde denilir ki hiçbir melek Cebrail aleyhisselam olmadan aşağı inmez. İnsanları hafaza meleklerinin gözettiği gibi Cebrail de o meleği gözetir. Ayette geçen benden başka ilah olmadığına, yani her şeyi yaratan ve rızık veren benden başka ibadete müstahak kimse olmadığına dair kullarımı uyarın. Yani Allah melekleri bu söz ile uyarın diye gönderir. Bu sözün muhatapları kendilerine melekler gönderilen nebilerdir. Bu emri veren ise Allah Teala'dır. Melekler ise onun emrini taşıyıcılarıdır. Yani ey peygamberler, siz insanlara bunu bildirin. Allah'ın sakındırılması gereken bir şeyi bildirmesi, bizzat o şeyin zatı sebebiyle değil, uyarılan kimselerin ortak koşmak gibi ona zıt bir vasıf taşımaları sebebiyledir. Bu da Müfti Sadi'nin haşiyesinde belirttiği gibi, bildirmenin uyarma ve korkutma, yani inzar şeklinde olması için yeterlidir. Onların benden başka ilah yoktur ile korkutulması, uyarılması, Allah Teala'nın yüce zatına yakışmayan ortaklar koşmaları sebebiyledir. Onların uluhiyetin yegane sahibi olan Allah'a, hakikatin hilafına şeyler isnat etmeleri sebebiyledir ki, Allah onlardan intikam almaktadır. Ve benden korkun, yani benden başkasına ibadet eylemeyin diye gönderir. Bir beyit aktarıyor müellifimiz. Bana kulluk eyle ki hakim benim, sen kullarımdansın Mevla benim. Ayet-i Kerime'yi bu beyitle müfessirimiz bir kez daha aktarıyor bizlere. Ve şöyle devam ediyor. Ayetin delalet ettiğine göre, yani işaret ettiğine göre melekler, Allah'ın kitaplarını ve mesajlarını iletmek hususunda Allah ile onun Resul ve Nebileri arasındaki vasıtalardır. Onlar vahyi bazı Nebi ve Resullere bir defada indirirler. Tevrat'ın Musa'ya, İncil'in İsa'ya ve Zebur'un Davud'a indirilişi böyledir. İbn Kesir ve Ebu Amr'ın yunzilu şeklindeki kıraatleri de buna işaret eder diyor müfessirimiz. Bazılarına ise maslahatlara göre ve hadiselere uygun olarak parça parça ve dağınık olarak indirirler. Nitekim Kur'an'ı 20 veya 23 senede parça parça indirdiler. Yunezzilu şeklindeki diğer kıraatler de buna delalet eder. Çünkü tenzilde tedricilik ve çokluk anlamı vardır diyor müellifimiz. Vahyin nüzulünün bir defada veya tedricen olması da ancak Allah'ın emir ve muradına bağlıdır. Nübüvvet de Allah'ın dilediği kullarına has kıldığı bir mevhibesi ve rahmetidir. Nübüvvetin esas gayesi, peygamberlerin Allah Teala'nın birliğini ve emredip yasakladığı tüm hususlarda ondan sakınmayı, yani tevhid ve takvayı insanlara bildirmeleridir. Bahrul Ulum'da denilir ki, küfür, masiyet ve diğer kötülükleri terk etmek suretiyle Allah'tan sakınmak, insanlar arasında haklara riayeti de içine alır. Ayetin işari tefsiri ise şöyledir diyor müfessirimiz. Allah kendi emriyle melekleri, yani Allah melekleri emrinden olan vahiy ve kalpleri diriltecek olan Rabbani mevhibelerle dilediğine gönderir. Allah'ın emirleri çeşit çeşittir. Bunlardan bir kısmı azalara şer'i mesuliyetler yükler, bir kısmı nefislere tarikat ve onların tezkiyesini yükler. Bir kısmı ruhlara mükâşefelerle Allah'ın huzurundan ayrılmamayı yükler. Nebi ve veli kullarından dilediği kimselere vahiy ile benden başka ilah olmadığına dair kullarımı uyarın, yani benden başka ilah yoktur şeklindeki enaniyetimde yok ederek varlığınızın vasıflarını bildirin ve benden korkun, yani benim enaniyetim vasıtasıyla kendi benliklerinizden sakının diye gönderir Et-Tevilatun Necmiye'de böyle geçmektedir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Şeyhim ve senedim, Allah onun ruhunu rahata erdirsin. Bir yazısında şöyle der. Müttaki ya nefsi vasıtasıyla Hak Teâlâ'dan sakınır ya da Hak Teâlâ vasıtasıyla nefsinden sakınır. Birincisi noksanlıkları nefsine isnat ederek Hak Subhanehu'ya isnat etmekten sakınmaktır. Böylece nefsini Allah Teâlâ için bir kalkan yani vikaye yapar. İkincisi kemalatı Hak Subhanehu'ya isnat ederek kendi nefsine isnat etmekten sakınmaktır. Böylece Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerini nefsi için kalkan yani vikaye kılar. Müfessirimiz Molla Camii'nin bir beytiyle sözlerini tamamlıyor. Eğer vücut sahrası senden ibaretse, kendine insaf ver, söyle hak nerededir? Müşahede gözünün önünde cümlesi odur. Benim ve senin var olduğumuz zannımız hiçtir. Ey cami, ikilik tozundan pâk eyle. Hatır levhini ki hak birdir, iki değil. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından ikinci bölümde kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Seraser bu cihanın canı sensin ya Resulallah, bu alem canının cananı sensin ya Resulallah, bu alem canının cananı sensin ya Resulallah. Ezelden ta ebed mühri nübüvvet sendedir kat'a, hakikat milkinin sultanı sensin ya Resulallah, hakikat sultanı sensin ya Resulallah. Girilmez bir kadem dergahı Hakk'a sensiz ey rehber, kamu dermanı sensin ya Resulallah, kamu derdehlinin dermanı sensin ya Resulallah. Ayağın toprağının zerresidir, Hakk'ı zarın o zerre denlinin tabanı sensin ya Resulallah. O
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Nahl Suresinin 3. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, onların koştukları ortaklardan münezzehtir. Müfessirimiz tefsirine şu ifadeyle başlıyor. Allah gökleri ve yeri, yani göğe ait ulvi cisimleri ve yere ait süfli varlıkları hak ile, boş yere ve hesapsızca değil de hikmetle ve bir nizam içerisinde yarattı. Ne güzel söylenmiştir deyip yine bir beyit aktarıyor bizlere. Kainat ancak bir hayaldir. Hakikatte ise o haktır. Denilir ki Allah Teala yeryüzünü yaratmadan önce yerin tamamı su idi. Suyun köpüğü Kabe'nin bulunduğu yerde toplandı ve kum yığını şeklinde kırmızı bir tepe oluştu. Bu bir pazar günü vuku buldu. Sonra suyun buharı duman şeklinde göğe doğru yükseldi. Yer ile gök arasında 500 yıllık bir mesafe vardı. Doğu ile batı arasında da aynı uzaklık vardı. Daha sonra Allah Teala yeşil bir inci var etti ve ondan da göğü yarattı. Pazartesi günü de ayı, güneşi ve yıldızları yarattı. Sonra yeryüzünü kırmızı tepenin altına yaydı. Denilir ki Allah Teala yüce ruhları ve süfli bedenleri fiillerinin mazharı olarak yaratmıştır. O, ruhlar ve bedenler üzerinde zuhur eden her şeyin mutlak failidir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. O, onların koştukları ortaklardan münezzehtir. Yani müşriklerin şirk koştukları, Allah'a ortak kabul ettikleri, yaratamayan ve diriltemeyen, batıl ve kıymetsiz şeylerden yücedir ve büyüktür. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Salik olan kimsenin Allah Teala'yı, zatı, sıfatları ve fiilleri hususunda bir kabul etmesi gerekir. Çünkü o mutlak faildir. Buna perde olan bir takım vasıta ve sebepler yaratmışsa da, onları herhangi bir vasıta olmaksızın bizzat yaratan yine O'dur. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel yapsın. Ayet-i kerimesindeki istenen salih amel sırf Allah rızası için işlenen ameldir diyor müellifimiz. Sonra bizlere şu ayet-i kerimeyi aktarıyor. Ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. Çünkü riyakarın da müşrik olduğu söylenmiştir diyerek ayrıca uyarıda bulunuyor. Yüce Rabbimiz cümlemizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, 4. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki insan Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir. Müfessirimiz şöyle başlıyor sözlerine. O insanı yani Adem oğullarını bir damla sudan yani erkeğin suyundan yarattı. Allah his, hareket ve idraki olmayan, cansız, bir yerde durmayan ve şekil kabul etmeyen akıcı meni suyuna idrak ve akıl verdi. Onların ebeveyni olan Adem ve Havva ise nutfeden yaratılmamıştır. Adem aleyhisselam topraktan, Havva ise onun sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Fakat bakarsın ki insan yaratıldıktan sonra Rabbine apaçık delil ortaya koyan ya da husumetinin ve cedelinin fazlalığında şüphe olmayan aşikar bir hasım, yani husumette ileri giden ve şiddetli cedele girişen biri oluvermiştir. Yani o, münazara eder ve kendi sözüne delil getirmek ister. Et-Tekmile adlı eserde şöyle denilir. Görünen o ki, ayet umum ifade etmektedir. Mehdevi bu ayette Übey bin Halef'in kastedildiğini hikaye etmiştir. Çünkü Übey elinde çürümüş kemiklerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, "Ey Muhammed, sen gerçekten Allah'ın bu çürümüş kemiklere can vereceğine inanıyor musun?" diye sordu. Bunun üzerine de bu ayet nazil oldu. Bu ayetin bir benzeri de Yasin suresinin sonundadır diyor müfessirimiz. Yani o yaratılan insan önceden cansız idi ve biz ona his ve nutuk, yani konuşma kabiliyeti verdik. Şimdi ise bizimle mücadele ediyor. Niçin o ilk yaratmayı tekrar yaratmaya istidlal eylemez? İlk olarak insanı yaratmaya kadir olan, elbette tekrar yaratmaya da kadir olur. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir. Allah Teala insanı kendi varlığından haberdar olmayan, hareketsiz, ölü bir nutfeden yarattı. Daha sonra ona ilim ve kudret verilince insan, yaratıcısına düşman kesilip kendi varlığını Hakk'ın varlığı ile birlikte ispat etmeye kalkıştı. Varlık ve fiiller hususunda Allah Teala'ya ortaklık iddiasında bulundu. Ayet, insanın gaflet ve nisyanının yaratılışıyla birlikte başladığına işaret ederek, onu cehaleti küfran-ı nimet hususundaki ısrarı ve aşırı küstahlığı ile vasıflandırmaktadır. Denilir ki, Allah önce insanın cevherini topraktan, sonra da nutfeden yarattı. O ise kibirlenmektedir. Halbuki bütün alimlerce necis kabul edilen bir sudan yaratılmışken, kibirlenmek onun neyine? Bir beyit aktarıyor müfessirimiz. Başlangıçta meni suyundan olmadın mı? Eğer insan isen, başından benliği def et. Hikaye edilir ki, gerçek tevhid erbabından, bazı riyazat ehli, muhakkıkların da artıklarından misk kokusu alınırdı. Aslında kalplerinin temizliği ve hallerinin tesirleri bütün uzuvlarına sirayet ettiğinden bu onlar için imkansız bir şey değildir. Onlar sureten nutfeden olsalar da manen nurdandırlar. Elbette başkaları onlar gibi olamaz. Çünkü gaflet ehlinden olan başkalarının aksine onların manevi hakikatleri vücut suretinde ortaya çıkmış, gaybetten uzaklaşıp şuhud alemine ulaşmışlardır. Sen de onların ulaştığı dereceye ulaşmak ve sahip oldukları şeyleri elde etmek istersen, ihlasla amele sarıl, münakaşayı ve faydasız çekişmeyi bırak. Çünkü tevhidin hakikatini inatçı hasım elde edemez. Ve geldik 5. ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Müfessirimiz şöyle başlıyor sözlerine. Ey Adem oğulları, deve, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanları da sizin için, yani sizin faydalanmanız ve ihtiyaçlarınızı gidermeniz için o yarattı. Ayette geçen el-en'am, en-na'm kelimesinin çoğuludur. Deve, sığır, koyun ve keçi için kullanılır. Bu 4 cinse erkekleri ve dişileri ayrı ayrı hesap edilerek 8 eş denir. At, merkep ve katır, en'am kelimesinin kapsamı dışındadır. Bu isim çoğunlukla deve için de kullanılır. Aslında sadece burada sayılan hayvanlar değil, bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Bakara suresinin 29. ayetindeki "Yeryüzünde olan her şeyi sizin için yarattı" ve yine Lokman suresinin 20. ayetindeki "Göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize verdi" ifadeleri de bunu ortaya koymaktadır. İnsan ise "Seni de kendim için seçtim." Taha suresi 41. ayetinde buyurulduğu üzere Allah Teala için yaratılmıştır. Çünkü insan Allah Teala'nın sıfatlarının yansıdığı bir ayna ve onun en güzel isimlerinin yansıma yeridir. Ayette geçen "onlarda sizin için ısıtıcı şeyler" yani o hayvanların sıcak tutacak postları vardır. O hayvanların elbiseleri ise soğuktan koruyan kıl ve yündür. Ve yavrulayıp çoğalmaları, sütleri, binek oluşları, kendileriyle çiftçilik yapılması, satıp paralarını almak ve kiraya vermek gibi birçok faydalar vardır. Ayette geçen "eddif" kelimesi, şiddetli soğuğun zıddı, şiddetli sıcaklık anlamındadır. Sonradan kendisiyle soğuktan korunulan koyun ve keçi yünüyle deve tüyünden elde edilmiş her türlü giyecek için kullanılan bir isim olmuştur. Hangi sınıftan olursa olsun hayvanların derileri de tabaklandıktan sonra kullanılabilir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh yırtıcı hayvanların derilerinden yapılmış şeyleri giymeyi mekruh saymıştır. Tilki derisi El Kamus'ta da belirtildiği gibi en güzel, en kıymetli ve her mizaçta insanın giyebileceği en uygun deridir. Isınma vasıtaları herkes için zaruri bir ihtiyaç olduğu halde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ateşle ısınmadığı meşhurdur. Yine havastan bazı kimselerin bu şekilde kalplerinin sıcaklığıyla yetinip zahiri bir sıcaklığa ihtiyaç duymadıkları söylenir. Saib der ki, "Bir topluluk ki ezel aşkıyla arkası sıcak değildir, samurun nazını, sincabın minnetini çekerler." Ayet-i Kerime'yle devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerim. Mevlamız şöyle buyuruyor, "Onlardan bir kısmını, yani etleri ve yağları gibi yenilebilen kısımlarını da yersiniz. Kan, kemik, omurga iliği, mesane, öt kesesi, haya, tenasül uzuvları gibi bir takım bezelerin yenmesi ise haramdır." Ayette geçen "minha"nın öne alınması, fasılaya riayet etmek içindir. Ya da burada sayılan hayvanların insan hayatının devamını sağlayan, beslenme açısından asli unsurlar olduğunu, kuşlar ve diğer av hayvanlarının ise bazen tedavi maksadıyla, bazen de eğlence ve damak zevki kabilinden yendiğini ifade içindir. Ve geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Rabbimiz Teala Nahl suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. "Ayrıca sizin için onlarda akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik yani bir zevk vardır." Müfessirimiz diyor ki, "Ayrıca sizin için onlarda yani hayvanların sizin zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayan yukarıda sayılan bu faydalarının yanı sıra akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken yani akşamları otlaklarından döndürülürken ve sabahları ağıllarından salıverilirken bir güzellik, ayrı bir zevk ve insanlar nazarında bir üstünlük ve şöhret vesilesi olma durumu da vardır." Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, ayette bu iki vaktin özellikle belirtilmesinin sebebi şudur. Çobanlar bu hayvanları sabahleyin götürürken ve akşamleyin geri getirirken birbirine karışan çeşitli hayvan sesleriyle avlular şenlenir. Bu manzarayı seyredenler nazarında mal sahibinin değeri ve saygınlığı artar. Halbuki hayvanlar ağıllarındayken kimse onları görmez. Merada otlarken de sahipleriyle aralarında böyle bir bağ kurulamaz. Ayrıca zaman itibariyle daha sonra geldiği halde akşamleyin dönüşün önce zikredilmiş olması, asıl güzelliğin ve zevkin karınları şişmiş ve memeleri süt dolu vaziyette bir anda ortaya çıkıverdikleri bu akşam dönüşlerinde olduğunu ifade etmek içindir. El-Kamus'ta denilir ki, el-cemal beden ve ahlak güzelliğidir. Bir hadiste erkeğin güzelliği yani cemali dilinin fesahatidir yani güzel konuşmasıdır. Başka bir hadiste de güzellik yani cemal doğru sözlülük, kemal ise güzel davranıştır buyurulmuştur. Şöyle bir beyitle sözlerini tamamlıyor müfessirimiz. Hayvanlar konuşmaz, konuşan insandır. Kötü söz söylersen hayvanlardan betersin. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizinle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.